Ayrım 4, sayfa 32, klas. Yerden emin değilim. Kaliforniya'nın kuzeybatısında bir yerdeydi. Hemingway yeni bir roman yazmış, Avrupa'dan dönmüştü ve ringde biriyle dövüşüyordu. Ön sıralarda gazeteciler, eleştirmenler, yazarlar, kabile ve birkaç fıstık oturuyordu. Ben en arka sıraya oturmuştum. Oradakilerin çoğu Hem'i izlemiyordu. Aralarında konuşup gülüşüyorlardı. Güneş tepedeydi. Öğle üstünün ilk saatleriydi. Ben Ernie'yi izliyordum. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu rakibiyle. İstediği zaman direk ve kroşeleri çıkarıyordu. Derken indirdi adamı. Herkes ringe baktı o zaman. Hem'in rakibi 8'de kalktı. Hem üstüne gitti. Sonra durdu. Ağızlığını çıkardı. Güldü ve git başımdan der gibi elini sallayıp köşesine gitti. Birinin işini bitirmek bu kadar kolay olmamalıydı. Başını geriye yasladı ve bir ağzına su sıktı. Yerimden kalkıp ağır adımlarla ringe doğru yürüdüm. Uzanıp Hemingway'in kaburgalarını tıklattım. Ben Hemingway. Evet, ne var? Size karşı şansımı denemek istiyorum. Boks deneyimin var mı? Hayır. Git biraz deneyim edin öyleyse. Seni marizlemeye geldim. Bir kahkaha attı Ernie. Sonra köşesindeki adama gidip hazırla şunu dedi. Adam ringden aşağı atladı ve peşinden gittim. Aklını mı kaçırdın evlat? Diye sordu bana. Bilmiyorum, sanmıyorum. Al, dene şu şortu. İdare eder. Hayır hayır, çok büyük. Siktir et, idare eder. Ellerini bantlayacağım. İstemez. İstemez mi? İstemez. Ya ağızlık? Ağızlık da istemez. Bu ayakkabılarla mı dövüşeceksin? Bu ayakkabılarla dövüşeceğim. Bir pro yakıp peşinden gittim. Pro içerek geçtim sıraların arasından. Hemingway tekrar ringe çıktı ve eldivenlerini bağladılar. Benim köşemde kimse yoktu. Nihayet biri gelip eldivenlerimi bağladı. Talimatları almak üzere ringin ortasına çağrıldık. Sarıldığınız zaman ben sarılmam dedim hakeme. Başka talimatlar da geldi. Pekala, köşelerinize gidin. Zil çaldığında dövüş başlar. İyi olan kazansın. Ve dedi bana dönüp şu proyu ağzından çıkarsan iyi edersin. Zil çaldığında ağzımda pro ile çıktım köşemden. Promdan derin bir nefes çekip ağzımı doldurduktan sonra dumanı Ernest Hemingway'in suratına üfledim. Seyirciler güldü. Hem üstüme geldi, bir direkle bir kroşe çıkardı. İkisini de ıskaladı. Birkaç dans motifi çektikten sonra yıldırım gibi 5 sol direk oturttum papanın burnuna. Ön sırada oturan kıza baktım. Müthiş güzeldi. Ve o anda Hem'in sağı ağzımda patladı. Ağzımdaki proyu ezmişti. Dudaklarımın ve yanağımın yandığını hissettim. Eldivenimle sıcak külü silktim. Proyu tükürüp bir sağ gömdüm midesine. Sağ aparkütle karşılık verdi ve solu kullandığımda patladı. Sağ yumruğumun altına girip sağı ile iplere yapıştırdı beni. Zil çaldığında çeneme inen sağlam bir kroşeyle kendimi yerde buldum. Kalkıp köşeme gittim. Biri geldi yanıma. Elinde su kovası vardı. Bay Hemingway'e şanslı olduğunu söyle. Gözüme duman kaçtı. Bir rantluk işi var zaten. Elinde su kovası olan adam Hemingway'in yanına gitti. Hemingway'in güldüğünü gördüm. Zil çaldı ve köşemden fırladım. İsabetli yumruklar çıkarıyordum. Sert değillerdi ama kombineydiler. Ernie geri çekildi. Yumrukları boşa gidiyordu. Şüphe gördüm gözlerinde ilk kez. Kim bu velet diye geçiriyordu içinden. Daha yakından ve daha sert vurmaya başladım. Çıkardığım her yumruk yerini buluyordu. Başa ve vücuda. Karışık. Sugar Ray gibi dans ediyor. Dempsey gibi vuruyordum. İplere sıkıştırmıştım Hemingway'i. Düşünemiyordu. öne devrilmeye başladığında yumrukla doğrultuyordum onu. Cinayetten farksızdı. Öğleden sonra ölüm. Geri çekildim ve Bay Hemingway öne devrildi. Yüzüstü baygındı. Ağzımla eldivenlerimin iplerini çözdüm. Eldivenleri çıkarttım. Ringten aşağı sıçradım. Soyunma odama gittim. Hemingway'in soyunma odasına yani. Duşun altına girdim. Bir şişe bira içtim. Bir puro yaktım ve masaj masasının kenarına oturdum. Ernie'yi içeri taşıyıp başka bir masaya yatırdılar. Baygındı hala. Ben orada anadan doğuma oturmuş Ernie ile meşgul olmalarını izliyordum. Kadınlar da vardı odada ama umursamadım. Biri geldi yanıma. Kimsin sen diye sordu. Adın ne? Harry Chinaski. Hiç duymadım adını dedi. Duyacaksın dedim. Etrafımı sardılar. Ernie bir başına kalmıştı. Zavallı Ernie. Tepemdeydiler. Kadınlar da. Besili olduğum söylenemezdi. Bir yerim hariç. Gerçekten klas bir hatun gözlerini benden ayırmıyordu. Sosyetik hatunlardan biri gibi görünüyordu. Zengin, eğitimli ve her şey, vücut, yüz, giyim, ne ararsan. Ne yaparsın sen diye sordu biri. İçerim, düzüşürüm. Hayır, hayır, mesleğini soruyorum. Bulaşıkçıyım. Bulaşıkçı mı? Evet. Hobilerin var mı? Hobi denebilir mi bilmiyorum ama yazarım. Yazar mısın? Evet. Ne? Öykü. Fena sayılmazlar. Yayınladın mı? Hayır. Neden? Hiç yollamadım. Öykülerin nerede? Şurada. Mukavva bavulumu işaret ettim. Bak, The New York Times'ın eleştirmeniyim ben. Öykülerini eve götürüp okumak isterim. Geri vereceğim. Benim için fark etmez. Nerede olacağımı bilmiyorum yalnız. Klas Hatun bir adım öne çıktı. Benimle olacak dedi. Sonra bana, hadi Henry, giyin de gidelim. Yolumuz uzun. Çok şey var konuşacak dedi. Giyinmeye başladım. Ernie kendine geldi. Ne oldu bana diye sordu. Çetin bir cevize çattınız Bay Hemingway dedi biri. Giyinmeyi bitirip yanına gittim. Sıkı adamsın papa ama kimse hep kazanamaz. Elini sıktım. Beynini dağıtma. Sosyetik hatunla çıktık ve bir tır uzunluğundaki üstü açık sarı arabasına bindik. Gaz pedalını yere dayayıp virajları patinaj çekerek ve ifadesiz alıyordu. Klas diye buna derim. Araba sürdüğü gibi sevişiyorsa gece müthiş olacaktı. Evi tepelerde bir yerdeydi. Tek başına. Uşak açtı kapıyı. George dedi uşağa. Bu gece izinlisin. Hatta bu hafta izinlisin. İçeri girdik. Elinde içkiyle oturan iri bir adam vardı içeride. Tommy dedi hatun. Kaybol. Başka odaya geçtik. Kimdi o azman diye sordum. Thomas Wolfe dedi. Can sıkıcı herifin tekidir. Mutfağa uğrayıp bir şişe viskiyle iki bardak aldı. Hadi dedi. Sonra. Peşinden yatak odasına gittim. Ertesi sabah telefonun sesiyle uyandık. Beni arıyorlardı. Ahizeyi bana verdi ve doğruldum. Bay Chinaski. Evet. Öykülerinizi okudum. O denli heyecanlandım ki sabaha dek uyuyamadım. Son 10 yılın en büyük yazarı olduğunuz şüphe götürmez. Sadece son 10 yılın mı? Son 100 yılın belki de. Bu daha iyi. Harper's ve Atlantic dergilerinin editörleri şu anda yanımdalar. İnanmayacaksınız ama her biri yayınlanmak üzere 5'er öykü satın aldı. İnanıyorum dedim. Eleştirmen kapattı. Ben uzandım. Sosyetik hatunla bir kez daha seviştik. Doktor Nazi, sorunlu bir adamım ben ve sorunlarımın çoğunu kendim yaratıyordum galiba. Kadınlardan, kumardan ve insan topluluklarına duyduğum nefretten söz ediyorum. Topluluktaki insan sayısı arttıkça nefretim de artıyor. Olumsuz, kasvetli ve somurtkan olduğum söylenir. Bana nasıl bu kadar olumsuz olabiliyorsun, hayat güzel de olabilir diye bağıran hatunu anımsar dururum. Olabilir herhalde, daha az bağırıp çağırarak şüphesiz. Size doktorumu anlatmak istiyorum ama psikiyatrlara gitmem. Kendilerinden çok memnun ve bir boka yaramaz insanlardır psikiyatrlar. Ama iyi bir doktor zaman zaman isyan eder ve veya çıldırır. Çok daha ilginçtirler. Doktor Kipener'in muayenehanesine bana yakın olduğu için gitmiştim. Ellerim su toplayıp kabarmaya başlamışlardı. Endişeli yapımın bir kanıtı veya kanser diye hissediyordum. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğum için işçi eldivenleri giymeye başlamıştım. Günde 2 paket sigara içerek eldivenleri delip deşik etmiştim tabii ki. Doktorun ofisine girdim. İlk randevu benimdi. Endişeli biri olarak yarım saat erken gitmiştim. Kanser endişesi içindeydim. Bekleme odasına geçip muayenehaneden içeri baktım. Doktorun hemşire sekreteri üstündeki dar önlükle yere çömelmişti. Önlüğü kalçalarına kadar sıyırmıştı neredeyse. Bacaklarını saran naylonun altından baldırları insanı bakmaya davet ediyorlardı. Kanseri unuttum. Geldiğimi duymamıştı. Bacaklarını izlerken bir yandan da gözlerimle nefis kıçını ölçüyordum. Yerdeki suyu siliyordu. Rezervuar taşmıştı ve söyleniyordu. Tutkulu, pembe, kahverengi, canlı, örtünmemiş ve ben bakıyordum. Başını kaldırdı. Evet, devam edin dedim. İşinize engel olmak istemem. Rezervuar dedi, sürekli taşıyor. O silmeyi sürdürdü. Ben de Life dergisinin üstünden onu seyretmeyi. Sonra ayağa kalktı, gidip koltuklardan birine oturdum. Randevu defterini açtı. Bay Chinaski siz misiniz? Evet. Eldivenlerinizi neden çıkartmıyorsunuz? Sıcak burası. Çıkartmayayım, mahsuru yoksa. Doktor Kipenauer birazdan gelir. Olsun, beklerim. Nedir şikayetiniz? Kanser. Kanser mi? Evet. Hemşire ortadan kayboldu ve ben Life dergisini bitirdim. Bir Life daha derken bir Sports Illustrated, sonra içeri yayılan müzik eşliğinde duvardaki manzara tablolarına daldım. Işıklar yandı, söndü birden. Göz kırpar gibi. Doktor içeri girdiğinde enselenmeden hemşireye tecavüz etmenin bir yolu var mıdır acaba diye geçiriyordum içimden. Doktor beni görmezden geldi. Ben de onu. Eşiklik bozulmamıştı. Muayenehanesine çağırdı beni. Tabureye oturtmuştu. Bana baktı. Yüzü sapsarıydı. Saçları sarı, gözleri donuk. Ölüyordu. Şöyle bir süzüp 6 ay biçtim. Eldivenler de neyin nesi diye sordu. Hassas bir adamım ben doktor. Hassassın demek. Evet. Öyleyse sana eski bir Nazi olduğumu söylemeliyim. Olsun. Önemi yok mu sence? Hayır, yok. Esir düşmüştüm. Fransa'da bir yük vagonuna doldurdular bizi. Kapı her çaldığında yol boyunca sıralanmış halk taş attı bize. Çöp attı, ellerine geçeni attılar. Balık kemiği, gübre, çalı çırpı, aklına gelebilecek her şey. Sonra koltuğa oturdu ve karısından söz etmeye başladı. Kadın derisini yüzmeye çalışıyordu. Tam bir kancıktı. Son meteliğinde gözü vardı. Evde, bahçede, bahçe evinde, bahçıvanda, henüz altına yatmamışsa şayet. Kadın felaketti. Kolay gelmemişti bugünlere doktor. Hasta başına $10, günde 50 hasta. Anası ağlamıştı. Ve o lanet kadın. Lanet kadınlar. Evet, kadınlar. Kadın sözcüğünün köküne indi benim için. Kadın sözcüğü müydü, yoksa dişi sözcüğü mü, anımsamıyorum. Ama bunu yapabilmek için önce Latince'ye çevirmesi gerekmişti. Latince kökünden şu sonuç çıkıyordu. Kadınlar delidir. kadınların deliliğinden söz ederken doktordan hoşlanmaya başladığımı fark ettim. O konuşurken başım arada sırada onaylama isteğiyle sallanıyordu. Birden teraziye çıkmamı emretti. Beni tarttı. Kalbim ve göğsümü dinledi. Sert hareketlerle eldivenlerimi çıkarttı. Ellerimi boktan bir sıvı ile yıkadıktan sonra stoplayan yerleri jiletle kesti. Bütün bunları yaparken kadınların yüreklerinde taşıdıkları kin ve intikam duygusundan söz etmekten de geri kalmamıştı. Salgı bezleri ile ilgiliydi. Kadınları salgı bezleri, erkekleri ise yürekleri yönetiyordu. İşte bu yüzden sadece erkekler acı çekiyordu. Ellerimi sık sık yıkamamı ve Allah'ın cezası eldivenleri çöpe atmamı söyledi. Biraz daha kadınlardan ve karısından bahsetti. Sonra da çıktım. Bir sonraki şikayetim baş dönmesiydi. Sadece kuyrukta beklerken dönüyordu başım ama. Kuyruk fobisi başladı bende. Dayanılır gibi değildi. Amerika'da ve muhtemelen başka yerlerde de kuyruğa girmenin kaçınılmaz olduğunun farkındaydım. Her yerde giriyorduk kuyruğa. Ehliyet, 3 veya 4 kuyruk, hipodrom, kuyruklar, sinema, kuyruk, süpermarket, kuyruk. Nefret ediyordum kuyruklardan. Kuyruksuz yaşayabilmenin bir yolu olmalıydı. Çözümü birden kafamda çaktı. Daha fazla memurlar girsinler kuyruğa. Kuyrukların beni öldürmekte olduklarının farkındaydım. Ben onları kabullenemiyordum. Ama herkes kabulleniyordu. Hiç acı çekmeden kuyruğa girebiliyorlardı. Hatta hoşlanıyorlardı kuyruğa girmekten. Kuyrukta sohbet ediyor, gülümsüyor, flört ediyorlardı. Yapacak başka şeyleri yoktu. Yapacak başka şey düşünemiyorlardı. Ve ben onların kulaklarına, ağızlarına, enselerine, bacaklarına, kıçlarına, burun deliklerine filan bakmak zorunda kalıyordum. Sis gibi yaydıkları ölüm ışıklarını hissedebiliyor, konuşmalarını dinledikçe içimden "Tanrım, bana yardım et. Yarım kilo kıymayla bir ekmek almak için bu işkenceye katlanmak zorunda mıyım?" diye isyan ediyordum. Başım dönmeye başlar, düşmemek için bacaklarımı açardım. Süpermarket dönmeye başlardı. Süpermarket memurlarının yüzleri dönmeye başlardı. Altın sarısı bıyıkları ve mutlu ve zeki gözleriyle. Onlar ki Arkadia'da bir ev sahibi olacak, her gece sarışın ve solgun ve müteşekkir karılarının üstlerine çıkacaklardı. Doktordan bir randevu aldım. İlk randevu benimdi gene. Yarım saat erken gittim. Rezervuarı tamir etmişlerdi. Hemşire muayenehanenin tozunu alıyordu. Eğildi, doğruldu, sağa eğildi, sola eğildi, sonra kıçını bana dönüp öne eğildi. Beyaz önlüğü seyirdi, tırmandı, sıyrıldı. Orada bir diz, burada bir baldır, işte kalça, işte bütün vücut. Oturup Life dergisini açtım. Toz almayı bitirip kafasını içeri uzattı ve bana gülümseyerek "Eldivenlerden kurtulmuşsunuz Bay Chinaski," dedi. "Evet." Doktor girdi içeri. Ölüme biraz daha yaklaşmış gibi görünüyordu. Başı ile işaret etti. Peşinden gittim. Taburesine oturdu. "Chinaski, nasılsın bakalım?" "Doktor, kadın sorunları mı?" "Elbette, fakat..." Bitirmeme izin vermedi. Saçını biraz daha da dökmüştü. Parmakları seyiriyordu. Nefes darlığı çektiği aşikardı. İncelmişti. Gidiciydi adam. Karısı yüzüyordu derisini. Mahkemeye gitmişlerdi. Karısı onu mahkemede hakimin önünde tokatlamıştı. İyi olmuştu. Herkes görmüştü onun ne mal olduğunu. Her şeye rağmen sonuç o kadar da vahim değildi. Ona da bir şeyler kalmıştı. Avukat masrafları vardı tabii ki. Avukatları bilirsin. Dikkat et. Birkaçı hariç hepsi şişmandır. Yüzleri şişmandır özellikle. Neyse, canımı okudu işte. Bana da bir şeyler kaldı ama. Şu makasın fiyatını öğrenmek ister misin? Teneke bir vidası var. 18 dolar 50 sent. Allah kahretsin. Nazilerden nefret ederler bir de. Buna kıyasla bir Nazi nedir ki? Bilmiyorum doktor. Kafamın karışık olduğunu söylemiştim size. Psikiyatra görünmeyi düşünmedin mi hiç? Yararı olmaz. Sıkıcı insanlar. Hayal güçleri sıfır. Psikiyatra ihtiyacım yok. Kadın hastaları taciz ettiklerini duymuştum. Bütün kadın hastalarımı düzebileceksem isterim psikiyatr olmayı. Bunun dışında yararsız bir meslek. Doktor taburede kamburunu çıkarttı. Yüzü biraz daha sararmış, griye çalmaya başlamıştı. Bütün vücudu seyirdi. Her an gidebilirdi. Yazık, hoş adamdı doğrusu. Karımdan kurtuldum hiç olmazsa dedi. O iş bitti. İyi dedim. Nazi olduğun günlerden söz et bana. Seçimim yoktu. Askere aldılar bizi. Gençtim. Ne yapabilirsin ki? Aynı anda iki ülkenin vatandaşı olamıyorsun. Savaşa gidiyordun ve hayatta kalırsan kendini insanların sana bok attıkları bir yük vagonunun içinde buluyordun. Güzel hemşiresini düzüp düzmediğini sordum ona. Gülümsedi. Evet demişti o gülümseme. Sonra boşandıktan sonra kadın hastalarından biriyle beraber olduğunu söyledi. Hastalarla yakın ilişkiye girmenin yanlış olduğunu biliyordu. Hayır doktor, sakıncası yok bence. Çok zeki kadın. Evlendim onunla. Eyvallah. Şimdi mutluyum ama. Ellerini ayaları yukarı gelecek şekilde iki yana açıp yukarı baktı. Kuyruk fobimden söz ettim ona. Almak için kuyruğa girmek zorunda kalacağım bir ilaç yazdı. Librium. Derken çıbanlar çıktı kıçımda. Izdırap. Deri kayışlarla yatağa bağladılar beni. Bu adamlar her akıllarına eseni yapabilirler insana. Lokal anestezi yapıp kıçımı yatağa bağladılar. Başımı çevirip doktora baktım ve vazgeçebilir miyim diye sordum. Üç ayrı yüz bana baktı. Doktorun ve diğer ikisinin yüzü. Doktor kesiyordu. Kadın pansumanları veriyordu. Üçüncüsü ise iğneleri sokuyordu. Vazgeçemezsin dedi doktor ellerini ovuşturup sıkarak. Onu son kez kulaklarım tıkandığı için gittim. Dudaklarımın kıpırdadığını görebiliyordum. Gözlerimden ve yüzümden durumumun hiç iyiye gitmediği anlaşılıyordu. O konuşurken ben başımı sallayıp durdum. Çok sıcaktı. Başım dönüyordu biraz. Ve içimde evet çok hoş adam ama neden derdimi anlatmama izin vermiyor. Adil değil bu. Benim de sorunlarım var. Hem ona para ödüyorum diye geçirdim. Doktor sağır olduğumu idrak etti nihayet. Yangın söndürme aletini andıran bir alet çıkartıp kulaklarıma soktu. Daha sonra kulaklarımdan çıkan kiri gösterdi bana. Kulakların kirlenmiş dedi. Sonra kovayı işaret etti. Kızarmış fasulyeyi andırıyordu gördüklerim. Masadan kalkıp ücretini ödedim ve çıktım. Hala hiçbir şey duyamıyordum. Ne kötü hissediyordum kendimi, ne de iyi. Daha başka ne şikayetlerle gidecektim ona acaba? Ve nasıl davranacaktı? Başka bir kadına aşık olup onunla evlenmekte kararlı olan 17 yaşındaki kızı ile başa çıkabilecek miydi? Ve birden herkesin sürekli acı çektiği dank etti kafama. Acı çekmiyormuş gibi yapanlar da buna dahildi. Büyük bir keşifle karşı karşıyaymışım gibi bir duyguya kapıldım. Gazete satan çocuğa baktım ve hım dedim içimden. Yanımdan biri geçti ve adama bakıp hım dedim içimden. Ve hastanenin önündeki trafik lambasından sağa dönen siyah yeni bir araba mavi mini elbiseli genç bir kıza çarptı. Genç kız sarışındı ve saçına mavi kurdele bağlamıştı. Ve güneşin altında doğrulup oturduğunda burnundan kan boşaldı. Ayrım sonu sayfa 44.